10. kısım, sayfa 94. Özür dilerim dedi Fero alçak bir sesle. Sanki onu rahatlatmak istercesine kendimi kaptırdım. Size kendimi tanıtmayı bile unuttum. Elini uzattı. Anton Fero. Jean psikiyatrın elini gevşek bir şekilde sıktı. Böylece ilk kez onu bu kadar yakından inceleme fırsatı da buldu. Yoğun, coşkulu ama tuhaf bir biçimde de çökmüş bir yüz. Fero ne gösteriş yapmaya ne de kendini gizlemeye çalışıyordu. Orada Jean'ın tam karşısında güçsüz, hırpani, yalın bir şekilde duruyordu. Jean Korova. Polonya kökenli bir ad mı? Otomatik Portakal'daki barın adı. Kahretsin, abuk sabuk konuşuyordu. Aşırı şiddet öğeleri içeren bu filmden bahsetmek de nereden çıkmıştı? Ama Polonya kökenli değil mi diye üsteledi Fero. Dolaylı olarak babam Polonya asıllıydı ama hep uzaklarda yaşadı. Konuşmaya damgasını vuran gereksiz bir bilgi daha. Hoş görünmek istiyordu, acınacak duruma düşüyordu. Ama Fero'nun onu sarmalayan, ona hayranlıkla bakan bir hali vardı. Bu da tek başına bir dikkat, bir ilgiydi. Keyifsiz görünüyorsunuz. Stendhal sendromunu duydunuz mu? Dario Argento diye fısıldadı Jean. Efendim? Stendhal sendromu. Bir İtalyan gerilim filmi Dario Argento'nun. Bilmiyorum. Benim sözünü ettiğim psikolojik bir sendrom. Tabloların karşısında aşırı duyarlılık gösteren insanlar. Bu kişiler sanat eserinin ihtişamı ve güzelliği karşısında kendilerinden geçerler, bayılırlar. Film de bunu anlatıyor. Neden üstülüyordu ki? Bu filmden bazı sahneler arka arkaya gözünün önüne geliyordu. Kafasında peruk, herkesi öldürmek üzere Roma sokaklarında dolaşan Asya Argento. Tecavüze uğramış kadınlar, otomatik bir silahtan çıkan mermiyle parçalanmış bir yüz. Elini alnına götürdü ve özür diler gibi ekledi. Gün boyu hiçbir şey yemedim. Ben cümlesini tamamlayamadı. Fero'nun kolu sıkıca omzunu tuttu. Gelin biraz hava alalım. Size bir dondurma ısmarlayayım. Dışarıdaki havanın ona hiçbir faydası olmadı. Batmakta olan güneşin altında yaprakların gölgeleri dans ediyor ve Jean kendi algılamasının titreştiği izlenimine kapılıyordu. İçinde bulunduğu durumdan utanıyordu. Ama aynı zamanda bu şekilde yardım aldığı için gizli bir mutluluk da duyuyordu. Marini Tiyatrosu yönünde caddeyi geçtiler. Sonra bir büfeden İtalyan dondurması aldılar. Biraz yürüyelim ister misiniz? Dondurmanın tatlı serinliğinin, sorunun yumuşaklığının tadını çıkarmayı sürdürürken başını sallayarak bu teklifi kabul etti. Concorde meydanına kadar hiç konuşmadan yürüdüler. Jean buradaki bahçelerde dolaşmayalı epey zaman olmuştu. Parmaklıkların ardındaki diğer parkları hep dar ve kapalı buluyordu. Caddenin uğultusunun duyulduğu, trafiğin gürültüsünün, egzoz gazlarının hissedildiği Şanzelize bahçeleri diğer parkların tersine şehirle iç içeydi. Bir konuşmaya tanık oluyordunuz. Yapraklar ile asfalt, yayalar ile taşıtlar, doğa ile kirlilik arasında tarihi aşka. Büyülendim diye itiraf etti Fero. Viyana, 20. yüzyılın başı, benim tutkum. Konforlu bira evlerinin, kafelerin, strudellerin ardında birçok gerçeğin ortaya çıktığı o dönem. Klimt, Fero, Mahler. Jean onun yeniden bunlardan bahsetmesine inanamıyordu. Zaten o dönemin entelektüel yaşamının ayrıntılı bir tasvirini yapmıştı. Jean artık onu dinlemiyordu. Onun fiziksel varlığından yararlanıyordu. Arabalar son hızla bulvarda akarken onlar hala yaprakların gölgesi altında yürüyorlardı. Günün son ışıkları yanıltıcı kızıl bir parmaklığın her ayrıntısını daha da güzelleştiriyordu. Ağaçların diplerindeki demir ızgaralar ateşten hedefler gibi parlıyordu. Jean uzun zamandan beri bu kadar mutlu olmamıştı. Fero tutkuyla konuşmayı sürdürüyordu. Jean ise hala dinlemiyordu. Onu etkileyen tek şey Fero'nun coşkusuydu, doğallığı, konuşkanlığıydı ve ayrıca bilgisiyle onu tavlama isteğiydi. Concorde meydanında Jean'ı kolundan tuttu. Tuliere gidelim mi? Jean evet anlamında kafasını salladı. Arabaların karmaşası, egzoz gazlarının kokusu, taş çeşmeler, turistler büyük bir hayranlıkla fotoğraf çekiyordu. Sıradan bir günde sıkılacağı, sinirleneceği her şey ona sihirli, büyüleyici, gerçek dışıymış geliyordu. Durmadan konuşuyorum ama sizin hakkınızda hiçbir şey bilmiyorum dedi Ferro Tulia bahçelerine girerlerken. Ne iş yapıyorsunuz? Gerçek işini söyleyerek onu kaçırmanın gereği yoktu. İletişim alanındayım diye aklına ilk gelen şeyi söyledi. Yani kurumsal bir yayın kuruluşunda yöneticiyim. Broşürler, toplu mail gönderimleri ilginç bir iş değil. Ferro bir bankı gösterdi. Oturdular. Bahçelere karanlık çöküyordu her ayrıntıyı belirginleştirerek. Cisimlere fazladan bir yoğunluk katarak. Karanlık bu derinliğe, bu çekime kendini bırakan Jean'ın ruh haliyle uyum içindeydi. Fero devam etti. Önemli olan her gün, her dakika işini sevmektir. Hayır dedi Jean hiç düşünmeden. Önemli olan aşktır. Aptalca bir şey söylediğinin farkına varmış gibi dudaklarını büzmüştü. Çok farklı bir şekilde hayır dediğinizi biliyor musunuz? Hayır. Fero içten bir kahkaha attı. Şöyle yapıyorsunuz. Başınızı hafifçe bir tarafa doğru çeviriyorsunuz ama bu hareketi hiçbir zaman sonlandırmıyorsunuz. Çünkü hayır demeyi bilmiyorum. Asla. Fero sevecen bir tavırla Jean'ın elini tuttu. Bunu asla bir erkeğe söylemeyin. Jean kızardı. Her konuşmanın ardında kısa bir sessizlik oluyordu. Utanma ile hazzı bir araya getiren bir mola. Uzun zamandan beri kimse onunla bu kadar yumuşak bir sesle konuşmamıştı. Sahi ne kadar olmuştu? Bu anı, bu konuşmayı sürdürmek ve sonsuz mutluluk içinde yok olup gitmemek için gayret gösterdi. Ya siz diye sordu kendini zorlayarak. Tüm bu kirli çamaşırlar, hangi kirli çamaşırlar? Hastalarınızın kirli çamaşırlarını yıkıyorsunuz değil mi? Böyle de denebilir, evet. Her günüm kolay değil ama işime tutkunum. Sadece işim için yaşıyorum. Jean için bu cümle olumlu bir işaretti. Karısı yoktu, çocukları yoktu. Daha önce yalan söylediği için pişman oldu. Çünkü işi hakkında doğruyu söyleyebilirdi. İşine sevdalı iki kişi, iki özgür yürek. Eğer bu tutkunuzu adlandırmanız gerekirse ne söyleyebilirsiniz? Bir psikiyatra, psikanaliz mi yapıyorsunuz? Jean sustu, cevabını bekliyordu. İşimi seviyorum sanırım, dedi sonunda. Bu mekanizmanın kalbine nüfuz etmek gibi bir şey. Hangi mekanizma? Baba mekanizması. Baba her şeyin anahtarıdır. Onun gölgesi çocuğun kişiliğinde, davranışlarında ve arzularında hep vardır. Özellikle de kötülük konusunda. Sizi tam anlayamadım. İnsan bedenine bürünmüş bir canavarı ele alalım. Korkunç eylemleri nedeniyle insan olarak nitelendirilemeyecek bir varlık. Mesela Mark Dutroux. O olayı hatırlıyor musunuz? Jean başını salladı. Eğer Dutroux suçlarını Île de France'da işlemiş olsaydı belki de dosyasını Jean hazırlayacaktı. Böyle bir caninin eylemlerini anlamak imkansız diye devam etti Fero. Küçük kızları bir mahzende ölüme mahkum etti. Onlara tecavüz etti. Onları sattı. Yeni yetme kızları canlı canlı gömdü. Hiçbir şey bu yaptıklarını haklı kılamaz. Bununla birlikte eğer hikayesini eşelerseniz başka bir canavara rastlarsınız. Babası. Mark Dutroux berbat bir çocukluk yaşamış. Kendisi de bir kurban. Bu konuda örnekleri arttırabiliriz. Guy Georges annesi tarafından terk edilmişti. Patrice Allegre'nin annesi ise onu seks oyunlarında kullanıyordu. Bakıyorum bu kez annelerden söz ediyorsunuz. Genel olarak bu duruma sebep olan kişilerden bahsediyorum. Çocuk için ilk aşk objeleri iç içe geçmiş anne ile babadır. Seri katillerin ister psikotik, ister psikopat veya sapkın olsunlar, tek bir ortak noktaları vardır. Kötü ve mutsuz bir çocukluk geçirmişlerdir. Asla onarılamayacak hasarlar bırakmış bir şiddet, bir karmaşa ortamından gelmişlerdir. Jean artık daha az ilgilenmeye başlamıştı. Her katil için istediği psikiyatri raporlarından bu tür söylemlere aşinaydı. Yine de sormadan yapamadı. Ama şu baba mekanizması ne anlama geliyor? Sık sık ağır ceza duruşmalarına giderim. Her davada katilin aile ortamı anlatıldığında hep kendime şu soruları sorarım. Bu adamın anne ve babası neden yanında değil? Neden onlar da birer canavar? Onlar da şiddet uygulayan ebeveynlerin çocukları değil mi? Ve bunlara benzer başka sorular. Her suçlunun arkasında hep suçlu bir baba vardır. Bunu insanın kökenlerine kadar götürebiliriz. Adem'e kadar mı diye atıldı Jean. Fero kolunu Jean'ın omzuna attı. Yine kendinden emindi. Konunun ağırlığına rağmen ciddiyetten uzak ve rahat görünüyordu. Freud'un bu konuda teorisi vardı. Bunu Totem ve Tabu'da açıklamıştır. İlk suç. Adem ve Elma mı? Hayır, babanın öldürülmesi. Freud bir mesel uydurdu. Çok uzun zaman önce, çok eski zamanlarda bir kabilenin hükümdarı olan bir adam varmış. Üstün bir erkekmiş. Kurt sürülerindeki gibi bir alfa erkeği. Kadınların üzerinde büyük bir ağırlığı varmış. Babalarını kıskanan oğulları onu öldürüp yemişler. O andan itibaren de pişmanlık içinde yaşamaya başlamışlar. Babalarına benzeyen bir totem yapmışlar ve kendi kabilelerindeki kadınlara dokunmayı kendilerine yasaklamışlar. Böylece de ensest ve ebeveyn öldürme yasak haline gelmiş. Bugün bile hala içimizde saklı olan bu vicdani azapla yaşıyoruz. Bilimsel antropoloji, Freud'un tezine karşı çıksa da gerçekte böyle bir olay hiç olmadı. Efsanenin verdiği mesajı anlamak gerekiyor. Bu suçu hepimiz paylaşıyoruz veya bu isteği, bu arzuları istikrarlı bir biçimde kendimize saklamamızı ve vicdan azabı duymamızı sağlayan tek şey iyi bir eğitimdir. Ama en ufak bir dengesizlikte içimizdeki şiddet eğilimi yeniden açığa çıkıyor. Baskılamayla, sevgisizlikle daha da artıyor, ağırlaşıyor. Jean iyi takip edip edemediğinden emin değildi. Ama bunun bir önemi de yoktu. Louvre piramidi uzaktan bir kristal koni gibi parlıyordu. Saat 22 olmalıydı. Sohbetin buralara varmış olmasına inanamıyordu. Ya sizin babanız ne iş yapıyordu? Ağzından böyle yersiz bir soru çıkıvermişti. Fero gayet doğal bir şekilde cevapladı. Bu başka bir randevunun konusu olabilir. Ne dersiniz? Yani başka bir seansı mı demek istiyorsunuz? Güldüler. Ama artık eski enerji kalmamıştı. Fero suç ortağı gibi davranmaktan vazgeçmişti. Jean da kendine rağmen yine melankoliye kapılmıştı. Eve gitsem iyi olacak dedi genç kadın saçını düzeltirken. Sanırım alacağımı aldım. Elbette. Psikiyatr onun konuşmaları ve bahsettikleri ciddi konuları kastettiğini sanmıştı ama yanılıyordu. Jean sadece mutluluktan payını almıştı. Kapısının önünde Jean paspasın üzerine bırakılmış bir zarf buldu. O günün kayıtları. Doktor Anton Ferro'nun seansları. Zarfı yerden aldı ve ertesi gün dinlemeyi düşündü. Psikiyatrın sesini yeniden duymak istemiyordu. Az önceki izlenimlerini berbat etmeye niyeti yoktu. Doğruca banyoya gitti ve kafası karışık bir halde duşun altına girdi. Sarhoş gibiydi. Bu görüşmenin nasıl sonuçlandığını tam olarak bilemiyordu. Birbirlerinin cep telefonlarını almışlardı. Tek hatırladığı buydu. Duş kabininden çıktı ve üzerine bir tişört geçirdi. Şortunu giydi. Artık ne sıcaklık ne de yorgunluk hissediyordu. Sadece bir uyuşukluk, hoş bir boşluk. İçinde sadece muğlak, tam adını koyamadığı bir duygu kalmıştı. Yeşeren bir aşk. Mutfak, ışık, aç değildi. Kendine bir fincan yeşil çay hazırladı. Hemen yatmak istiyordu. Yeniden kaygıya kapılmamak, sıkılmamak için bu sarhoşlukla uyumayı arzuluyordu. Kendini tanıyordu. Eğer uyanık kalırsa kendini sorgulamaya başlayacaktı. Fero da ondan hoşlanmış mıydı? Onu arayacak mıydı? Onun ruh halini anlamasını sağlayacak olumlu veya olumsuz işaretler neydi? Gecenin geri kalan kısmını bu şekilde her şeyi en ince ayrıntısına kadar didikleyerek geçirebilirdi. Gerçek bir soruşturma yöntemi. Sonunda da tatmin edici bir kanıya varamayacaktı. Gözleri yeniden zarfa takıldı. Sesi duymak istiyordu. Onun sesini. Kucağında dizüstü bilgisayarı, kulağında kulaklıkları salondaki yerini aldı. Diski bilgisayarın okuyucusuna yerleştirdi. Kaydı hızlı moda aldı. Sadece bir veya iki seans dinlemek istiyordu. Her randevunun ilk kelimelerini yakalıyor ve karar veriyordu. Sesleri, tınıları ve her hastanın labirentteki bir fare gibi dolandığı, uygun duruma getirilmiş küçük psişik cehennemleri tanıyordu. Nihayet diskin sonuna doğru ilginç bir seansla karşılaştı. İspanyol baba yeniden ortaya çıkmıştı oğluyla birlikte. Size Joaquin'i tanıtayım. Karanlıkta sesi biraz daha açtı. Baba ile oğlunun 18 civarında Fero'yu ziyaret ettiğini anlıyordu. Merhaba Joaquin. Merhaba. Sesinden Jean onun 40'lı yaşlarda olduğunu tahmin etmişti. Öyleyse baba önceden de tahmin ettiği gibi en az 60'lı yaşlarda olmalıydı. Birkaç soruya cevap vermeyi kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorum. Yaşınız 35. Evli misiniz? Bekarım. İşiniz? Avukatım. Uzmanlık alanınız? Şu an Güney Amerika kıtasındaki HDÖ'lerle ilgileniyorum. Joachim'in İspanyol aksanı yoktu. Fransa'da yetişmiş olmalıydı veya dile karşı özel bir yeteneği vardı. Bu HDÖ'lerin faaliyet alanları nedir? Orijinal bir yanı yok. Fakirlere yardım ediyoruz. Çocukları tedavi ediyoruz. Onları aşılıyoruz. Bana gelince dünyanın her tarafından bağış topluyorum. Sessizlik. Fero not alıyordu. Joachim her soruya hiç tereddüt etmeden ve rahatsızlık duymadan cevap veriyordu. Herhangi bir sağlık sorununuz var mı? Hayır. Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Uyuşturucu? Asla. Babanız bana sizin nasıl söylesem kriz geçirdiğinizi söyledi. Jean bir kahkaha duyduğunu sandı. Joachim tüm bunları hafife alıyor gibiydi. Krizler. Evet kelime bu. Bunlar hakkında bana ne söyleyebilirsiniz? Hiçbir şey. Yani? Yanisi bunlarla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Kara delikler gibi. Zaten sorun da burada diye ekledi babası. Yeniden sessizlik. Alınan yeni notlar. Bu hatırlamamaların sebebi o anda başka bir kişiliğin ortaya çıkması mı? Size hiçbir şey bilmediğimi söyledim. Joachim sesini yükseltmişti. İlk sinirlenme belirtisi. Fero da ses tonunu değiştirdi. Daha kararlı, daha sert konuştu. Şimdi kısa bir hipnoz seansı yapmamızı kabul eder misiniz? Şeytan filmindeki gibi mi? Avukat yeniden neşeli bir ses tonuyla konuşmaya başlamıştı ama mesafeliydi. Şeytan filmindeki gibi, evet. Çoğunlukla sürprizlere gebe bir yöntemdir. Joachim yeniden güldü. İçime şeytan girdiğini mi düşünüyorsunuz? Asabiyet ve gevşeme sürekli yer değiştiriyordu. Bu hem Joachim hem de Fero için geçerliydi. Hayır, hatırlamamanızın sebebi sizin içinizde. Sizden habersiz ortaya çıkan bir kişilik olabilir. Daha çok sizin kişiliğinizin başka bir yanı diyelim. Şüphesiz bu yüzünüzü birlikte ortaya çıkarabiliriz. Hipnoz bu konuda bize yardımcı olabilir. Sizin için en ufak bir tehlikesi yok. Fero çok daha özenli bir ses tonuyla konuşmuştu. Anestezi öncesi bir cerrah gibi. Kumaş ışırtıları, Joachim koltuğunda kımıldanıyordu, bilmiyorum. Joachim diye fısıldadı baba. Baba sen bu işe karışma. Kısa bir sessizlik. Tamam, deneyelim. Müsaade ederseniz storları indireyim. Ayak sesleri, inen storların gürültüsü, gıcırtılar. İskemleler bir yerlere çekiliyordu. Jean büyülenmiş gibiydi. Tüm bunların karşılaşmalarından hemen önce olduğuna inanamıyordu. Bir gerçeğin farkına varıyordu. O, Şanzelize'de dondurmasını yerken Anton Ferro da bir şekilde rahatlamaya çalışıyordu. İyi bir değiş tokuş. Jean hipnoz seansı öncesi gevşeme etaplarını atlayarak diski hızlı moda aldı. Joachim şu anda telkin durumundaydı. Ağır ağır verilen cevaplar. Gırtlaktan, doğrudan ses tellerinden çıkıyormuş gibi vurgusuz bir ses. Jean üçünü de loş odada otururken hayal ediyordu. Fero çalışma masasının ardında veya belki de hastasının yanında oturuyordu. Joachim gözleri kapalı veya göz bebekleri sabit sandalyesinde dimdik duruyordu. Ve biraz geride baba ayaktaydı. Jean onu neden gri veya beyaz gür saçlı olarak hayal ettiğini bilmiyordu. Joachim beni duyuyor musunuz? Evet duyuyorum. Eğer oradaysa sizin içinizde olan kişiyle konuşmak istiyorum. Cevap yok. Onunla konuşmam mümkün mü? Cevap yok. Fero sesini yükseltti. Joachim'in içinde yaşayan kişiye sesleniyorum. Bana cevap ver. Jean, Fero'nun sen diye konuşmaya başladığını fark etti. Şüphesiz iki muhatabı arasında bir ayrım yapmak istiyordu. Joachim ile davetsiz misafir arasında. Son bir deneme daha yaptı. Bu kez biraz daha sakindi. Adın ne? Kısa bir sessizlik. Sonra odada başka bir ses duyuldu. Senin adın yok. Bu ses tınısı Jean'ı ürküttü. Metalik, cızırtılı, iç burucu bir ses. Ne erkek ne kadın. Belki bir çocuk. Perşe'deki köyde ablasıyla birlikte geçirdiği yaz tatillerinde iple birbirine bağlı konserve kutularından telsiz yaparlardı. Metal silindirin içindeki duyulan ses de aynı bu sese benziyordu. Metalik bir ses, tarazlı bir ses. Adın ne? Baba fısıltıyla konuştu. Şey aslında ben demez. Şey hep ikinci tekil şahıs olarak konuşur. Susun. Fero boğazını temizledi. Kaç yaşındasın? Senin yaşın yok. Sen ormandan geliyorsun. Hangi orman? Çok acı çekeceksin. Ne arıyorsun? Ne istiyorsun? Cevap yok. Bana ormandan bahset. Metal gıcırtısı, belki de alaycı bir gülüş. Onu dinlemek lazım. Man ormanını. Neden bu şekilde adlandırıyorsun? Cevap yok. Bu ormanla çocukken mi tanıştın? Bu ormanla çocukken mi tanıştın? Baba bir kez daha araya girdi alçak sesle. Bu onun evet deme biçimi. Bunu daha önce de gözlemledim. Şey soruyu tekrarlıyor. Fero karşılık vermedi. Jean onun Joachim'e yoğunlaşmış olduğunu düşünüyordu. Şüphesiz elleri dizlerinin üstünde ona doğru eğilmişti. Bana onu tarif et. Orman, o çok tehlikeli. Nasıl? Seni öldürüyor. Orman seni ısırıyor. Ormanda ısırıldın mı? Ormanda ısırıldın mı? Joachim'in içinde belirdiğinde ondan ne yapmasını istiyorsun? Sessizlik. Ormandan intikam mı almak istiyorsun? Sessizlik. Soruma cevap ver. Sessizlik. Cevap ver. Bu bir emirdir. Yeniden metal gıcırtısı, belki de bir kahkaha veya bir geğirme sesi. Çocuk sesi birkaç nota yükseldi ve tek düze bir şarkıya başladı. Aşkımızın bütün vaatleri seninle beraber gidecek. Beni unutacaksın, beni unutacaksın. İstasyonun yakınında bir çocuk gibi ağlayacağım. Neden gidiyorsun? Neden gidiyorsun? Neden gidiyorsun? Fero onu durdurmaya çalıştı. Ama çocuk adam aynı sözleri nefes almadan tekrarlamayı sürdürüyordu. Ses ürkütücüydü. Sanki ses telleri ısırana kadar, kopana dek birbirine sürtünüyordu. Fero sesini yükselterek onu hipnoz halinden çıkarmayı başardı. Verdiği komuttan sonra ortama yeniden sessizlik hakim oldu. Joachim beni duyuyor musunuz? Sizi duyuyorum evet. Adamın sesi geri dönmüştü. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yorgun. Bana hipnoz altındayken neler söylediğinizi hatırlıyor musunuz? Hayır. Çok iyi. Bugünlük bitiriyoruz. Neyin var doktor? Joachim yeniden neşeli bir ses tonuyla konuşmaya başlamıştı ama kaygısı hafifçe belli oluyordu. Bunu söylemek için çok erken. Buraya düzenli olarak gelmeyi kabul eder misiniz? Bazı tıbbi muayenelerden geçmeyi. Nasıl isterseniz diye fısıldadı. Her şeyi kabullenmiş bir ses tonuyla. Şimdi babanızla konuşmak istiyorum yalnız. Sorun değil. Hoşça kalın doktor. İskemle gıcırtıları, kapı gürültüsü, sonra babanın titrek sesi. Korkutucu değil mi? Hayır, ancak bazı incelemeler yapmamız gerekiyor. Nörolojik bir lezyon olup olmadığını görmek için. Nasıl uygun görürseniz. Oğlunuz, yani hipnoz altında sorguladığım şu varlık, spesifik semptomlar sergiliyor. Ne tür semptomlar? Kişi zamirini yanlış kullanma, soruları tekrarlama, karşısındaki ne söylerse onu yineleme. Hatta yüzü, diğeri konuştuğunda yüzünün değiştiğini gördünüz. Ne tür semptomlar? Otizm. Bu kelimeyi duymak istemiyorum. Bununla ilgili olarak hiç tedavi görmedi mi? Onun hikayesini biliyorsunuz. İlk yıllarda onun yanında değildim. Annesiyle ilişkileri nasıldı? Annesi doğumunda öldü. Hay Dios mio, not almıyor musunuz? Bu çocukla ne yaptığınızı anlamıyorum. Benim ülkemde bu çok yaygın bir uygulamaydı. Herkes böyle yapıyordu. Alçak sesle konuşuyorlardı. Jean muayenehaneyi yeniden kafasına canlandırmaya çalışıyordu. Feros torları açmamıştı. Demek ki hala loş bir ortamda oturuyorlardı. Onun geçmişi hakkında daha çok şey bilmem gerekiyor dedi Fero. Size göre Manes ormanı imgesini kullandığında neden söz ediyor olabilir? Neden söz ettiğini bilmiyorum. O zamanlar orada değildim. Ya sürekli olarak yenilediği İspanyolca sözcükler ne olduğunu biliyor musunuz? Evet, 70'li yıllara ait İspanyolca bir şarkının sözleri. Porque te vas. Cría Cuervos adlı bir filmin müziği. Kendini tehlikede hissettiğinde bu sözleri yineliyor. Tedavi görmesi gerekiyor. Karmaşık bir ruh hali var. Bir başka kişiliğin varlığı şizofreninin bir göstergesi de olabilir. Semptomları otizminkilerle karışabilir. Birkaç günlüğüne onu bir hastaneye yatırmak gerekecek. İyi bir klinikte danışmanlık yapıyorum ve yapamam. Size daha önce de açıkladım. Onu kısa süreliğine de olsa bir yere kapatmak gerçeği açığa çıkarır. Bizim gerçeğimizi. Bu imkansız. Artık bize sadece Tanrı yardım edebilir. Tanrıdır daima senin kılavuzun. En çorak yerlerde ruhunu duyuran. Fero onu artık dinlemiyordu sanki. Endişeliyim onun için, diğerleri için. Artık çok geç. Çok mu geç? Sanırım bu gece birini öldürecek. Paris'te, 10. bölgede, sürekli Belleville'de dolanıp duruyor. 10. kısım sonu, sayfa 107. Yabancı kelimeler. Marigny. Marigny. Klimt. Klimt. Freud. Freud. Mahler. Mahler. Tulier. Tulieres. Marc Dutroux. Marc Dutroux. Guy Georges. Guy Georges. Patrice Allègre. Patrice Allègre. Alfa. Alfa. Alfa erkeği. Kurt sürülerinin başı alfa çiftidir. Onların dışında hiçbir kurt çiftleşemez ve yavru yapamaz. Joachim. Joachim. HDÖ. Hükümet dışı örgütler. Manes. Manes. Porquetevas. Porquetevas. Cría Cuervos. Cría Cuervos. Hay Dios mío. Hay Dios mío. Tanrım. Belville. Belle. Ve ile le.